Ayrım 19. Sayfa 178. Alt başlık 2. Döviz kuru ve ithalatta serbestleşme. İ1. Türkiye IMF güdümünde yürürlüğe koyduğu istikrar programı çerçevesinde 10 Ağustos 1970'te TL'yi devalüe etmiş, 9 TL eşit 1 dolardan ithalatta 15.15 TL'ye indirmişti. İhracatta ise katlı kur uygulanıyordu. Buna göre dolar fiyatı devletçe düzenlenen 8 geleneksel ihraç malında 12 TL'ye, diğer ihraç mallarında ise 14.85 TL'ye düşürülmüştü. Devalüasyon oranı TL'nin reel efektif değerinde yüksek oranlı bir düşüşü ifade ediyordu. Bir yandan bu düşüş ancak daha çok 1971-1973 arasında dünya ekonomisinin yaşadığı spekülatif boom, dış ticaret hatlarının hızla Türkiye lehine değişmesi ve işçi dövizlerindeki artış sonucu cari işlemler bilançosu açığı beklenmedik ölçüde azalmıştı. Açık 1972'de 8 milyon dolara düştükten sonra cari işlemler bilançosu 1973'te 484 milyon dolarlık fazla vermiş, Türkiye'nin net döviz rezervleri 2 milyar dolara yükselmişti. Bu gelişmenin yarattığı iyimserlik ekonomi politikasına yansıdı. Ayrıca 1974'te boom petrol fiyatlarının artışını izleyerek dünyada stagflasyona dönüşürken TL-dolar kuru da dünyadaki etkilerin tümünü yansıtan değişikliklere tanıklık etti. Buna uluslararası bankaların 1974 sonrası yıllarda ellerinde biriken petrodolarları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere plase etmek için oynadıkları aktif rol eklendi. Nitekim kambiyo rejimi bu fonların kullanımını kolaylaştırmak üzere değiştirildi. Ne var ki bir yandan bu fonlar içeride enflasyona ivme veriyor, bir yandan TL'yi kambiyoda aşırı değerlenmiş düzeye getiriyordu. Tablo 2, TL-dolar kurunun 1970-1978 arasında 1978 istikrar programı yürürlüğe konuluncaya kadar geçen dönemde değişmesini gösterir. Bu dönemin önemli bir özelliği, Türkiye fiilen esnek kur sisteminin herhangi bir biçimini benimsemiş olmasa da TL-dolar kurunun sık sık değiştirilmesi, 1975 ortalarına kadar da TL'nin dolar karşısında değer kazanmasıydı. Her ne kadar 1975'ten sonra içerideki enflasyonu telafi etmek, aleyhe dönen dış ticaret hatlarının etkisini gidermek için kur ayarlamaları sıklaştırıldıysa da dış dünyadan giren fonların bolluğu önemli ayarlamalara gerek bırakmadı. 1977'de TL'nin efektif reel değeri ithalatta 1973'e oranla %20 oranında yükselmişti. İ2. 1970 devalüasyonunu izleyerek ithal teminatları %50, ithalat damga resmi %60 oranında azaltılmıştı. Bunları da içeren ithalat vergilerinin ithalat değerine oranı 1971'de %41.8 düzeyindeydi. Bu oran 1975'e kadar sürekli azaltılarak %27.7'ye düştü. 1979'a kadar eski düzeyini bulamadı. Başka bir deyişle ithalatta reel efektif kura göre TL'nin değerlenmesi nominal kur ayarlamalarının küçüklüğü kadar buradan da kaynaklanıyor. Böylece ithalat iyice ucuzlaştırılmış oluyordu. İ3. Yüksek konjonktürün yarattığı olumlu gelişmelerin etkisiyle ithalatı kolaylaştırıcı bir diğer politika, ithalatta liberasyon oranının artırılması oldu. 1970'te %37.7 olan bu oran 1971 ve 1972'de %45.5'e, 1973'te %55.3'e, 1974'te %62'ye yükseltildi. Böylece ithalatta miktar sınırlamalarının ithalat üzerindeki kısıtlayıcı etkisi giderek azalmış bulunuyordu. Türkiye, Avrupa toplumuna katma protokol çerçevesinde yükümlendiği gümrük indirimi ve diğer uygulamalara ilişkin taahhütlerini de 1977'ye kadar yerine getirdi. Petrodolarlardan kaynaklanan uluslararası fonlar bunun baş güvencesiydi. İ4. İthalatı genişletmek yolundaki baskılara karşı ihracatı genişletmek için bir önlem yoktu. Nominal döviz kuru değişmeleri buna değil teşvik etmek bundan vazgeçirir nitelikteydi. İhracatta da reel efektif kur TL'nin %20'ye yakın 1973 eşittir 100 alınarak değerlendiğini gösteriyordu. İhracatta vergi iadeleri 1973-77 arasında sadece %5.6'dan %10.9'a yükseltilmişti. Böylece Türkiye olağan dışı sayılabilecek ithalat-ihracat oranlarına ulaştı. Gayri safi yurt içi hasılaya ihracatın oranı 1973'te %6.1'den 1977'de %3.6'ya düşerken ithalatın oranı %9.9'dan %12.2'ye yükseldi. Gerçi bunda uluslararası fiyat değişmelerinin rolü vardı. 1973-1977 arasında reel ithalat artışının 812.1 milyon dolar olmasına karşılık reel ihracat artışı bunun sadece %10'u kadar, 84.9 milyon dolardı. Döviz savurganlığı yalnızca mal ihracat ve ithalatında olmadı. Turizm gibi genelde Akdeniz ülkeleri için önemli bir döviz geliri kaynağı olan bir hizmet kaleminde Türkiye açık vermeye başladı. Boom'un döviz rezervlerini artırdığı dönemde kişi başına döviz tahsisi turistik gezilerde 200 dolardan 800 dolara kadar çıkarılmıştı. Aşırı değerlenmiş döviz kuru dış gezileri orta gelirli yurttaş için dahi ucuz hale getirince turist harcamaları 1974'te 152 milyon dolardan 1977'de 268 milyon dolara yükseldi. Çok pahalı bir ülke haline geldiği, ayrıca turist dövizinin bir bölümü kara borsaya gittiği için de turizm gelirlerinde artış olmadı. 1976 ve 1977'de sırasıyla 27 ve 64 milyon dolar tutarında turizm bilançosunda açık veriliyor, net gelirler negatif oluyordu. Bu furyada güvenilen bir kaynak işçi dövizleriydi. Ne var ki kısmen döviz kurunun caydırıcı etkisi, kısmen dışarıdaki işsizlik ve durgunluğun etkisiyle 1974'ten sonra bunlar da azaldı. 1 milyar dolara bile ulaşamadı. Asıl güvenilen dış dünyadan borçlanmanın kolaylığıydı. Petrodolarları veren uluslararası bankalar memnundu. Çünkü karlı plasman alanı buluyorlardı. Batı ülkeleri memnundu. Çünkü ihracatları aksamıyordu. Alan da memnundu. Ülke böylece bunalımın etkisini geciktirebildiği gibi ithalata dayalı bir suni refah yaşayabiliyor. Bu arada aracı yerli bankalar da iyi kar ediyordu. Alt başlık 3. Kambiyo rejimi serbestleşirken artan dış borçlanma. Dünya bunalımının petrol ve diğer ithal malları fiyatı artışıyla Türkiye'ye yansıması, büyüyen ithalat gereksinimine karşı iç talebi kısmanın ve ihracatı artırma çabalarının ekonomi politikasında ihmali, dış borçlanmanın 3-4 yıl içinde olağanüstü boyutlara ulaşmasına yol açtı. Daha önce kullanılmayan ya da kullanılması sakıncalı görüldüğü için yürürlükten kaldırılan veya kısıtlanan dış kredi türleri 1973'ten itibaren gündeme geldi. Dış kredi kullanımını kolaylaştırıcı nitelikte kambiyo rejimi değişiklikleri devreye sokuldu. Özellikle kısa vadeli kredi kullanımı olağanüstü boyutlarda arttı. Çoğunluğu Avrupa para piyasasından Libor artı spread esasına göre alınan bu krediler dalgalı faizli borçlardı. Henüz uluslararası bankaların IMF ile dayanışmaya girmediği bu yıllarda Türkiye IMF denetimi dışında kredi bulma gibi bir kolaylıktan yararlandı. Bu kolaylık bir yandan ithalat baskısına, bir yandan uluslararası bankaların plasman yapabilmek için sürdürdükleri çabalara, bir yandan yerli bankaların artacak karlarına eklendiğinde dış borçlar kısa sürede çığ gibi büyüdü. Tablo 3. Türkiye'nin dış borçları. Milyon dolar ve yüzde olarak. 1975-1978 yılları. 1. Orta ve uzun vadeli borçlar altında birinci kalem devlet borçları. 1978 yılında 6.262 milyon dolar, 1979 yılında 9.689 milyon dolar. İkinci alt kalem özel sektör borçları. 1978 yılı 356 milyon dolar, 1979 yılı 359 milyon dolar. Üçüncü alt kalem. Toplam orta ve uzun vadeli borçlar. 1975 yılı 3.579 milyon dolar. 1976 yılı 4.212 milyon dolar. 1977 yılı 4.819 milyon dolar. 1978 yılı 6.618 milyon dolar. 1979 yılı 10.048 milyon dolar. yüzde olarak toplam orta ve uzun vadeli borçlar. 1975 yılında %75,8, 1976'da 57,5, 1977'de 42,1, 1978'de 48, 1979'da 73,9. 2. Kısa vadeli borçlar. Alt kalem 1. Devlet borçları. 1978 yılında 1894 milyon dolar. 1979 yılında 1104 milyon dolar. Alt kalem 2. Özel sektör borçları. 1978 yılında 5282 milyon dolar. 1979 yılında 2452 milyon dolar. Alt kalem 3. Toplam kısa vadeli borçlar. 1975 yılında 1155 milyon dolar. 1976 yılında 3115 milyon dolar. 1977 yılında 6620 milyon dolar. 1978 yılında 7176 milyon dolar. 1979 yılında 3556 milyon dolar. Toplam kısa vadeli borçlar yüzde olarak. 1975 yılı %24,2. 1976'da 22,5. 1977 yılında 57,9. 1978 yılında 52,1. 1979 yılında 26,1. 3. Toplam borçlar. 1975 yılında 4724 milyon dolar. 1976 yılında 7227 milyon dolar. 1977 yılında 11.439 milyon dolar. 1978 yılında 13.794 milyon dolar. 1979 yılında 13.604 milyon dolar. Kaynak: TÜSİAD, TC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı. Dış borçlanmayı kolaylaştırıcı nitelikteki kambiyo rejimi değişmeleri şunlardı. İ1. Özel dış krediler. 1950'li yıllardan beri gündemde olan bu kredi türü 1953-1958 arası yıllarda kredili ithalatın ekonomiyi 1958'de borç ödeyemez duruma getirmesi üzerine planlı döneme girilmesini izleyerek 23 Eylül 1963 tarihli ve 6-2231 nolu kararname ile 1963'te kısıtlanmıştı. Özel dış kredi, Türkiye'deki özel firmalar ve kitlerin Türkiye'deki bankalar aracılığıyla dış piyasalardan belirli projelerin finansmanı için kredi sağlamasına dönük bir kredi türüydü. Bu kredilere getirilmiş olan kısıtlama 1972'de 1967 nolu Türk parasının kıymetini koruma kanununun yetkisiyle 21 Kasım 1972 tarihli ve 7 Taksim 5399 nolu kararla kaldırıldı. Ancak özel dış kredilerin kur garantisi bulunmuyordu. Finanse edilecek projelerin 3. 5 yıllık kalkınma planında öngörülen ilkelere ve hedeflere uygunluğu aranıyordu. Kullanımlarının tabi olduğu koşullardan ötürü bu koşulların bulunmadığı yeni kredi türlerinin devreye girmesi üzerine kullanımları kısıtlandı. Türkiye'nin başına büyük borç sorunu açan bir kredi türü olmadı. Uygulamanın başladığı 1973 yılı ile 1977 yılı sonu arasında 280.6 milyon doları nakdi, 469.8 milyon doları da aynı olmak üzere toplam 750.4 milyon dolar tutarında özel dış kredi alınmıştı. İ2. Dövize çevrilebilir Türk Lirası mevduat hesapları. DCM. DCM hesapları Türkiye'nin 1970 devalüasyonu öncesinde döviz sıkıntısına girdiği 1967 yılında 9 Haziran 1967 tarihli ve 1267 nolu kararname ile gündeme gelmişti. Ama enflasyonun ivme kazanması üzerine enflasyonist kredi genişlemesi yarattığı gerekçesiyle 1973 yılında hariçte mukim kişilerin hesaplarının tasfiyesine ve bir daha açılmamasına karar verilmişti. Gerçekten de 1972'de brüt döviz rezervlerinin %20'sini oluşturan bu hesaplar içeride TL kredisi olarak çekildiğinde banka sisteminin kredi genişlemesine yol açıyor, dışarıdan gelişleri sürdükçe de enflasyon baskısını artırıyordu. 1974'te petrol fiyatlarının patlaması hükümeti döviz arayışına soktuğunda DCM'ler tekrar gündeme geldi. 8 Mayıs 1975 tarihli bir tebliğle hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin başta bankalar DCM hesapları açabilecekleri kabul edildi. Kısa vadeli mevduat niteliğindeki bu hesaplara ilişkin rakamlar %90'ının hariçte mukim kişilerce açıldığını gösteriyordu. DCM hesapları yetkili bankaların, o dönemde Türkiye'de 40 bankanın en büyük 8'i, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Ticaret Bankası, Osmanlı Bankası yetkili bankalardı. Yurt içinde ve dışında oturan gerçek ve tüzel kişilerin yurda getirmeleri zorunlu olmayan convertible dövizleri karşılığında açtıkları hesaplardı. Yetkili bankalar bu dövizleri TC Merkez Bankası'na devreder, buna karşılık hesap sahibi isterse kendisine TL ile kredi verir, isterse döviz olarak çekerdi. Devlet bu hesaplara kur garantisi tanımıştı. Yani borç ödeninceye kadar geçen sürede kur değişmelerinden doğan riziko devlete aitti. Alacaklı da hazine garantisinden yararlanıyordu. Avrupa para piyasasından yüksek faiz cazibesiyle gelen DCM dövizleri, dış kredilerde doğrudan alınan borçlar karşılığı ödenen faizler stopaj yoluyla vergilendirmeye tabiyken DCM faizleri vergiye tabi değildi. Kur garantisinin getirdiği güvenceyle ithalat finansmanında kullanıldı. Bir yandan reel faizlerinin göreli düşüklüğü, bir yandan kur garantisinin ithalatı teşvik edici dürtüsü, bir yandan kredi genişlemesine kaynaklık etmeleri DCM hesaplarının 3 yılda Türkiye'nin başına büyük sorunlar açmasına neden oldu. Kısmen DCM hesapları sayesinde ithal fiyatlarındaki artışa karşı iç politikada bir önlem almaksızın ithalat sürdürülebilmişti. Ancak 3 yıllık rahatı ekonomi 1978'de yüksek fiyatla ödemeye başladı. İ3 Döviz Tevdiat Hesapları. Bu hesap türü de Türk parasının kıymetini koruma hakkında 17 nolu karara ilişkin 115 nolu tebliğ ile 3 Ocak 1975 tarihinde DCM ile birlikte gündeme geldi. DCM'den farkı kur garantisi olmamasıydı. Döviz tevdiat hesabı açılan yetkili bankanın buna ilişkin dövizleri TC Merkez Bankası'na devretme zorunluluğu yine bulunmuyordu. Döviz pozisyonu tutma yetkisi olan bankalar döviz tevdiat hesaplarındaki dövizleri ithalat finansmanında kullanabilecekleri, TL kredisi ve döviz kredisi olarak verebilecekleri halde kur garantisi olmaması bunların kullanımını kısıtladı. İ4 Yetkili bankaların döviz pozisyonu tutması. Türk parasının kıymetini koruma hakkında 17 nolu karara ilişkin 20 Eylül 1974 tarihli tebliğ ile 1974 sonuna doğru yürürlüğe giren bu olanak yetkili banka denilen ve o dönemde mevduatı 2 milyar TL'yi aşan bankalara verilmişti. Bir diğer kısıtlama yetkili bankaların döviz pozisyonu hesaplarını yürürlükte olan tahsisli ithal malları listelerinde serbestçe kullanabildikleri halde liberasyon 1 ve 2 listelerindeki mallarda ithalatla ilgili ödemeler için TC Merkez Bankası'ndan kuvertür almak zorunda olmalarıydı. Döviz pozisyonu hesabı bankaların yurt dışındaki muhabirlerin nezdindeki hesaplarını fiilen alacak olarak kaydedilmiş dövizlerle TC Merkez Bankası ve diğer yetkili bankalar nezdindeki hesaplarında bulunan dövizleri ve fiilen kullanmış oldukları muhabir kurye kredilerini, kurye kredileri bankaların muhabir bankalardan aldıkları çok kısa vadeli kredilerdir, kapsıyordu. Döviz pozisyonu tutan yetkili bankalar akreditif karşılığı ödeme, vesaik karşılığı ödeme, mal karşılığı ödeme gibi ithalat finansmanına ilişkin işlemler yapabiliyorlardı. Yurt dışındaki ihracatçı kabul etmek şartıyla bankalar için en karlı ithalat finansman şekli mal mukabiliydi. Akreditif karşılığı ödemede döviz satışı yapıldığı andan ödemenin yapıldığı ana kadar uzun bir süre geçer. Ödenmemiş akreditif bakiyeleri pozisyon hesabı mevcutlarını aşamaması gerektiği için fonların devir hızı düşer. Oysa mal mukabili ödemede malın müşteri tarafından devralınmasından sonra ödeme yapılır. Bu arada pozisyon hesabı mevcutları bağlı kalmadığı ve başka işlemlerde kullanılabildiği için fonların devir hızı ve bankanın kârı artar duruma giriyordu. Nitekim bu tür ithalat finansmanı 1975'ten sonra çok yayılmıştı. 1976'da Maliye Bakanlığı yetkili bankaların TC Merkez Bankası'na bildirimde bulunmaksızın temel mallar ithalatını yapmalarını kararlaştırdı. Kabul kredilerinin kullanımında ithalatı kolaylaştırmak için ithalatı geciktiren engelleri kaldırdı. Mal mukabili ithalatta ithal malı bedelinin ödenmesine ilişkin kolaylıklar getirdi. Böylece artan ithal talebi baskısına kredili ithalat kolaylaştırıcı önlemlerle cevap verilmişti. Alt başlık 4. Büyüme ve artan dengesizlikler. İ1. Dünya bunalımla boğuşurken Türkiye borçlanmayla büyümeyi sürdüren birçok gelişmekte olan ülke gibi hızlı bir büyüme süreci yaşıyordu. 1974-76 arasındaki 3 yıl gayri safi yurt içi hasılanın ortalama yıllık artış hızı %8.6 oranında oldu. Yatırımların gayri safi milli hasıladaki payı %19.8'den 1977'de %25.2'ye yükselmişti. Bu arada tasarruf oranı %17.5'te kaldığı için kaynak dengesinde açık giderek büyüdü. Gayri safi milli hasılanın %2.4'ünden önce %5'lere, 1977'de de %7 gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulalı beri görülmedik bir orana yükseldi. Tabii enflasyon da fırlayışa geçti. 1974'te %30'a yükselen TEFE'nin artış hızı, gerçi 1975 ve 76'da sırasıyla %10 ve %15.6'da kalmıştı. Genişleyen ithalat, hızlı gayri safi yurt içi hasıla artışı, dışarıdan yansıyan fiyat artışlarının yavaşlaması, içeride fiyat artışlarını yavaşlatmıştı. Ne var ki DCM'lerin banka sisteminde hızlandırdığı kredi genişlemesi, kamu harcamaların gayri safi milli hasılaya oranının 1973'te %27.3'ten kamu gelirleri oranında bir artış olmaksızın 1976'da %30.4'e yükselmesi ekonominin parasal dengesini iyice bozmuştu. Diğer yandan ihracat oranı 1973'te gayri safi yurt içi hasılanın %6.1'inden 1976'da %4.7'sine düşerken ithalat oranı %9.9'dan %12.6'ya çıkmıştı. Döviz kuruna karşı çok duyarlı olan işçi dövizleri ise 1974'te 1.4 milyar dolarla bir doruk noktasına ulaşmış, bundan sonra azalmaya başlamıştı. 3 yıl ekonomi, büyüyen tasarruf yatırım ve cari işlemler bilançosu dengesizlikleri artan parasal dengesizliklerle reel gelir artışına tanık oldu. Ne çare ki yatırımlarda, özellikle kamu yatırımlarında politik çekişmelerinin yol açtığı savurganlık bunların sonuçlarının alınmasına pek olanak vermiyordu. Bu dönemden tamamlanması ekonomik olmayan teknoloji ve kuruluş yeri hatalarıyla yüklü çok sayıda proje kalmıştı. Bunlar 1980'den sonra ciddi bir ayıklamaya tabi tutuldu. Bu arada gerek dünyada gerek Türkiye'de altın önemli bir plasman kalemi haline gelmişti. Negatif reel faizatlarından kaçınmak için altına plasman yapılıyordu. Çünkü döviz üzerinden getirse en yüksek olan portfolyo kalemi dünyada da Türkiye'de de altın olmuştu. 1974'te 18 ton altın girerken bu miktar 1975'te 55 tona, 1976'da ise 2 kat artarak 115 tona çıktı. Türkiye toplam altın girişlerinde dünyada 4. sıraya, altın mücevherat yapımında 2. sıraya, altın para basımında da 3. sıraya yükseldi. 1976'ya gelindiğinde içeride altın satın alınması için yapılan harcama, özel artı kamu tahvili satışları toplamının 3'te 1'ine ulaşmıştı. Bu arada otomobil fabrikalarının önünde uzayan kuyruklar, dış dünyaya indirimli kürk satışlarına geziler, dünyanın dört bir yanından markasına bakılmadan alınan traktörler, devletin tarım ürünlerinden petrole kadar gelişigüzel yaptığı sübvansiyonlar, toplumun sürdürülmesi olanaksız dengesizliklere dayalı bir Sodom ve Gomorra yaşantısına girdiğini gösteriyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, din tarihindeki hikayeden yola çıkarak, İşgal altındaki mütareke İstanbul'un bir kesiminde yaşanan yozlaşma ve lüksü bu kitabında anlatır. 1928. Türkiye'de 1970'lerin ikinci yarısına başlayan yozlaşma ve lüks düşkünlüğü 2000'lerin başındaki banka bataklarında ve günümüze dek artarak sürüyor. İ2. 1977'de ekonomi aşağı dönüşe geçmeye, darlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl tarım üretimi artmadı. İmalat sanayi üretiminin artış hızı da %7'ye düştü. Sabit yatırımların artış hızı %7.8'e bir önceki yılın neredeyse yarısına inmişti. Özel kesimin imalat sanayi yatırımlarının artış hızı ise negatifi. -%7.4. Pozitif artış hızının kaynağı verimliliği kuşkulu kamu yatırımlarıydı. Türkiye giderek hızlanan bir talep enflasyonu yaşıyordu. İstanbul Ticaret Odası'na göre tüketici fiyatları %36 artarken toptan eşya fiyatlarındaki artış %26 kadardı. 1977'de ekonominin özellikle dış dengesizlikleri olağanüstü boyutlara ulaşmıştı. İhracat bir önceki 1.96 milyar dolardan 1.73 milyar dolara inerken ithalat 5.13 milyar dolardan 5.96 milyar dolara çıkmıştı. Dış ticaret açığı 4 milyar dolardı ve ihracatın iki katından da fazlaydı. Kaçak ithalat ve ihracat dev boyutlardaydı. Bir hesaba göre 2.13 milyar dolarlık kaçak ihracat resmi kanaldan yapılanın üstündeydi. 2.13 milyar dolarlık kaçak ithalat da resmi ithalatın 1/3'ünü buluyordu. Döviz rezervleri brüt olarak 560 milyon dolara inmişti. Bu yıl 941 milyon dolarlık DCM girişine karşılık 666 milyon dolarlık çıkış olduğu için net giriş sadece 275 milyon dolardı. 125 milyon dolar tutarındaki DCM faizleri de eklendiğinde net kullanım için geriye 150 milyon dolarlık DCM kalıyordu. TC Merkez Bankası'nın durumuna göre ithalat transferleri 1975'te fiili ithalatın %90'ı iken bu oran 1977'de %55.8'e düşmüştü. İthalat transferlerindeki bu düşüş TC Merkez Bankası'nın giderek artan oranda yüksek faizli banker kredilerine başvuruyor olması demekti. Resmi kanaldan alınması beklenen 850 milyon dolarlık proje kredisi yerine 500 milyon dolarlık kredi alınabilmişti. Oysa tarım üretimi artmadığı için yapılması gereken tarımsal ithalat 180 milyon dolara çıkmıştı. Bir hesaba göre ithal malları ve petrol fiyatlarında artışa karşılık ihraç fiyatları ve işçi dövizleri düşüşü ve ek faiz yükünden ötürü ekonominin uğradığı döviz kayıpları 1977'de 4 milyar dolara yaklaşmıştı. Böylece borç yiyen kesesinden yer. Atasözünü doğrular biçimde borç ekonomisinin yarattığı suni parıltı 3-4 yılda tükendi. Yani 1958 yılındaki deneyim tekrarlandı. Bu suni parıltının bıraktığı yükü Türkiye 1980'li yılların sonuna kadar ödemeye devam etti. Ne var ki bu parıltılı dönemin iç ve dış borç furyasından yararlananlar toplumun tüm olmaktan uzaktı. Nimetlerinden yararlananlar ise borç ödemenin yükünü taşıyanlar değildi.